Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, Okuyan Şule Avcı.
Ayrım 38.
Onlar çıktıktan sonra Matiana ana için bir yatak serdi. Sonra gecelik getirerek kanepeye koydu. Ana, uyanık bir genç dedi. Genç kadın ona kaçamak bir bakış atarak yanıtladı. Söyler söyler, ne yazık ki elinden başka bir şey gelmez. Ya kocanız? Mert bir adamdır, içki kullanmaz, pek güzel geçiniyoruz. Yalnız karakteri zayıftır. Genç kadın biraz doğruldu, küçük bir sessizlikten sonra. Şimdi ne yapmalı? Hiç kuşkusuz halkı uyandırmak gerek. Ama nasıl? Herkes buna çalışıyor. Yalnız herkes de başka bir yana çekiyor. Bütün güçleri bir araya toplamalı. Herkes bir kişinin kuyruğunda olmalı. Yine oturarak birden sordu. Diyorsunuz ki genç zengin kızlar bile bu işlerle derin derin uğraşıyor. İşçiler kitap okuyorlar. Onlar bu işlerin sonucundan korkuyorlar mı? Ananın yanısını dikkatle dinledikten sonra derin derin içini çekti. Yavaş yavaş başını sallayarak gözleri yerde sözünü sürdürdü. Bir kez kitabın birinde okumuştum. Yaşamın hiçbir anlamı yokmuş. Bunu birdenbire anladım. Ben bu yaşamın ne demek olduğunu pek iyi biliyorum. İnsanda bir takım düşünceler var, karma karışık. Tıpkı çobansız koyun sürüsü gibi. Şurada burada dolaşıyor. Hiçbir şey yok onları bir araya toplayacak. Hiç kimse yok. Ne yapılacağını da kimse bilmiyor. İşte anlamsız denilen yaşayış bu. Ben bu yaşamdan kaçmak, arkaya bakmadan uzaklaşmak istiyorum. Bu kadarcık olsun yaşamı anlamış olan ne umutsuzdur. Ana bu acıyıp genç kadının yeşil gözlerindeki parıltıda, zayıf yüzünün çizgilerinde pek güzel ayırt ediyordu. Onu biraz avutmak istedi. Yavrum, siz ne yapılması gerektiğini pek iyi anlamışsınız. Natyana tatlı bir sesle sözünü kesti. Ne var ki, nasıl yapılacağını da bilmek gerek. Yatağınız hazır, yatabilirsiniz. Ağır, üzüntülü bir halde ocağa doğru yürüdü. Ana geceliği giyerek yatağa yattı. Yorgunluktan kemikleri kırılıyor gibiydi. Hafif bir inilti salıverdi. Natyana lambayı söndürdü. Oda karanlık içinde kaldığında onun sesi duyuldu. Siz dua etmiyorsunuz. Ben de ne tanrı ne de mucizeye inanıyorum. Bütün bunlar bizi korkutmak için uydurulmuş şeyler. Çünkü biz hayvanız. Ana korku ile yatağında sarsıldı. Pencerenin dışında bitmek tükenmek bilmeyen karanlıkların kendisini gözetlediğini sanıyordu. Bu sessizlik içinde çevresinde bir takım kıpırdanışlar, yarı duyulan tıkırtılar oluyor gibi geldi. Çekingen bir sesle söylendi. Onun üstüne ben de ne diyeceğimi bilmiyorum. Yalnız Hazreti İsa'ya, onun sözlerine inanıyorum. Komşunu kendin gibisi. Ben bu sözlere bütünüyle inanıyorum. Sonra ikircikle sözünü sürdürdü. Yalnız madem ki Tanrı var, neden bizi böylece terk etti? Neden onun büyük tanrısal sevecenliği bizi korumuyor? Neden böyle insanları acı içinde bırakıyor? Herkesin kahra, zulme karşı boynunu eğmesine razı oluyor? Neden bu zulümlere, işkencelere, vahşetlere göz yumuyor? Matyana susuyordu. Ana karanlıklar içinde, ocağın önünde onun gölgesini ayırt ediyordu. Genç kadın kımıltısızdı. Ana büyük bir üzüntü içinde gözlerini kapadı. Birden soğuk, iniltili bir ses yükseldi. Hiçbir zaman ben de çocuklarımın ölümünü affetmeyeceğim. Ne Tanrı'yı ne de insanları. Ana yatağın içinde doğruldu. Bu acıdaki derinlik ona pek çok dokunmuştu. Gençsiniz. Elbet daha çok çocuğunuz olur. Küçük bir sessizlikten sonra kadıncağız, hayır, doktor artık çocuğumun olmayacağını söyledi dedi. Yerde bir fare koştu. Yine sessizlik içinde bir takım gürültüler duyuldu. Titrek parmaklarla okşanıyormuş gibi damın üzerine yavaş yavaş yağmur yağıyordu. Baygın bir uyku içinde ana ilkin sokakta, sonra koridorda bir takım ayak sesleri duydu. Yavaşça bir kapı açıldı, bir ses şaşkınca sordu. Matyana yattın mı? Hayır. Konuk uyuyor mu? Evet sanırım. Hafif bir aydınlık oldu. Sonra titreyerek karanlıklara karıştı. Köylü ananın yatağına doğru yaklaşarak dizlerini örten yorganı düzeltti. Ana bu bakımı dikkatten çok duygulandı. Yine gözlerini kapayarak gülümsedi. Stepan gürültü etmeksizin soyundu. Sonra çatı arasındaki yatağına tırmandı. Ana bir yandan uykulu bir sessizliğe, gelinin hafif gürültülerine kulak vermekle birlikte yine öyle kımıldamaksızın duruyordu. Düşünde karanlıklar içinde Ribi'nin kanlı yüzü çiziliyordu. Yukarıdan hafif bir mırıltı geldi. Görüyorsunuz ya, bak nasıl adamlar bu işlere yaşamlarını vermişler. Yaşlarını başlarına almış, çalışmış, yaşayışın her türlü cilvesini görmüş. İnsanlar bile hep bu işin peşinde. Oysa onlar için artık dinlenme dönemi gelmiştir. Bunu da yapıyorlar mı? Hayır, yine çalışıyorlar. Ya sen Stepan, sen gençsin, sen zekisin. Ah! Böyle bir işe düşünüp taşınmadan nasıl girişilir? Biraz bekle. Sesler kesildi. Sonra yine başladı. Stepan, işte yapılacak şey dedi. İlk önce köylüyü bir yana çekip ayrı ayrı konuşmalı. Örneğin Aleş Makov ile. Bu adam hem yürekli hem de hükümete karşıdır. Zekidir de. Serge Colin de akıllı bir köylüdür. Onunla da. Sonra da Kinyazev gelir. Bu da namuslu, yürekli bir köylüdür. İşe başlamak için de bunlar yeter. Sonrası için de hele küçük bir çete yapalım. Tanrı kerimdir. Herhalde bu kadını yine nerede bulabileceğimizi öğrenmeliyiz. Ben kente gideceğim. Sen köyde buğday öğüttüğünü, biraz para kazandığımı yayarsın. Sanırım önlemi elden bırakmamalı. Kadının hakkı var. Bir insan kendi değerini kendi belirlemelidir. Hele böyle bir iş söz konusu olunca insan kendisine çok büyük bir değer vermelidir. Bak şu köylüye, Ribine, o değil bir komisere çara bile teslim olmayacaktı. Sanki dizlerine dek toprağa gömülmüş gibi sağlam güvenliydi. Ya Nikita, ona ne dersin? O bile utandı. Gerçekten bu bir mucizeydi. Ah bir kez bütün ulus hep birden işe başlamış olsaydı, bütün yeryüzünü ardından sürüklerdi. Hep birden. Sizin gözünüzün önünde bir adam vurdular. Siz de hep kollarınızı kavuşturup durdunuz. Dur, öyle söyleme. Çok şükür siz de birlikte dönmediniz deyiver. Çünkü kimi zaman köylüleri tutuklayarak dayak atmaya zorlarlar. Onlar da boyun eğmek zorunda kalırlar. Belki de zavallıya acıyarak içlerinden ağlarlar. Yine de dayak atarlar. Size ne isterlerse kesinlikle onu almak zorundasınız. Hiçbir zaman değil. Hayır, hayır. Kesinlikle birleşip el ele vermeli. Sonra hep birlikte ayaklanmalı. Uzun süre konuştu. Ara sıra öyle alçak sesle söylüyor, o zaman da karısı ona yavaş diyordu. Kadıncağızı uyandıracaksın. Ana derin bir uykuya daldı. Şimdi uyku bir kara bulut gibi saldırmış, onu sarmış, sürüklüyordu. Natyana uyandığında ak bir tan boş bakışlarıyla kulübenin pencerelerinden içeriye bakıyordu. Günün soğuk bir sessizlikle örtülen göğünde kilisenin çanı bakır bir sesle çalıyor ve ölüyordu. Size çay getirdim, içiniz. Yoksa arabada soğuk alırsınız. Stepan bir yandan karma karışık sakalını düzeltirken bir yandan da anadan kendisini nasıl bulabileceğini öğreniyordu. Ana öyle sandı ki köylünün yüzü bir gün öncekinden daha sevimliydi. Çayı içerken hoşnut, ne tuhaf dedi. Natyana sordu, hangisi? Bu rastlayış, öyle de basit ki. Ulus yolunda yapılan her şeyde şaşırası bir basitlik vardır. Karı koca çok söz söylemeksizin bin türlü küçük dikkatle ona karşı teşekkürlerini bildirerek ayrıldılar. Ana arabada yalnız kaldığından bu köylünün hiçbir ses çıkarmaksızın bir ordu gibi son derece dikkatli çalıştığını düşünüyordu. Hep kulaklarında kadının yakınma sesini işitiyordu. Hep gözlerinin önünde onun yeşil gözlerinin kuru sıcak bir bakışla parladığını görüyordu. Ana yaşadıkça o kadının her zaman yavruları için ağlayan acısının kendisinde yaşayacağını duyuyordu. Pelagin yine Ribi'nin yüzünü, kaşlarını, ateşli gözlerini, bütün sözlerini andı. Kalbi yeniden derin bir acıyla sıkıldı. Şimdi onda alçaklara karşı bir şey yapmamaktan doğan acı bir duygu vardı. Kente varıncaya dek bütün gün bugünün solgun göğü üzerinde birbirine dolaşan saçı, sakalı yırtılmış gömleği, arkasında bağlanmış elleri, görevindeki yüksekliği anlamış olanlara özgü bir inanç ile parlayan bakışlarıyla dinç Ribi'nin yiğit hayalini gördü. Aynı zamanda onları da binlerce köyde hep gerçeğin gelmesini bekleyen köylüleri de düşünüyordu. Onları hep bu ne için çalıştıklarını, neyi beklediklerini bilmeyerek durmadan çalışan binlerce insanı. Şimdi yolculuğunu başarıyla yapmış olduğunu anlıyor, artık bir daha ne Stepan'ı ne de onun karısını düşünmek istiyordu. Uzaktan kentin çan kulesi evlerini gördü. Kaygılı kalbinde bir sevinç duyarak biraz duruldu. Şimdi anılarında her gün kafalarını bilgi ışığı dolduran, bütün yeryüzünü bu ateşin kıvılcımlarını saçanlardan oluşmuş bir kalabalık geçit resmi yapıyordu. Kalbi bunların bütün gücünü harcamak, bütün analık şefkatini bağışlamak duygusuyla doldu. Nikola dalgın, elinde bir kitap ona kapıyı açtı, sevinç içinde. Ne çabuk diye haykırdı, ne iyi, çok sevindim. Gözünün arkasından gözlerini sevgiyle kırpıştırıyordu. Pelage mantosunu çıkarırken ona yardım etti. Sevgi dolu bir sesle, bu gece buraya geldiler, araştırma yaptılar dedi. Kendi kendime bunun nedenlerini araştırdım. Acaba size bir şey mi oldu diye düşündüm. İyi ki beni de alıp götürmediler. O zaman içim rahatladı. Eğer sizi tutuklamış olsalardı ben serbest bırakılmazdım. Coşkun bir sesle anlatarak anayı yemek odasına götürdü. Yalnız beni görevinden aldılar. Hiç de canım sıkılmadı doğrusu. Durmadan atsız köylülerin adlarını yazmaktan ben de bıkmış usanmıştım. Benim şimdi yapılacak başka işlerim var. Odanın görünüşüne bakılırsa denebilir ki dışarıdan bir yabancı el anlaşılmaz, nasıl korkunç bir bunalımla duvarları tutmuş, her şeyi alt üst etmek için sarsmış sarsmıştı. Resimler yerde yatıyor, pencerenin çerçevesi dışarı çökmüş, şurada bir döşeme tahtası fırlamış, fırının önündeki küller dağılmıştı. Masanın üzerinde sönmüş semaverin bir yanında beyaz peynir, kirşi bir şey, biraz jambon, bir parça ekmek, birkaç kitap, biraz kömür vardı. Ana gülümsedi. Nikola dalgın bir halde, onların başladıklarını ben bitirdim. Yalnız ana, bunun bence hiç önemi yok. Sanırım onlar yine gelecekler. Ben de onun için hiçbir şeyi düzeltmedim. Siz söyleyiniz bakalım, yolculuğunuz nasıl geçti? Bu soru ile sanki ananın kalbine hançer saplanmış gibiydi. Ribi'nin yüzü yine gözlerinin önüne dikildi. Şimdi ana ilk önce bundan söz etmemiş olmakla birlikte kendini suçlu sayıyordu. Nikola'ya yaklaşarak durgunca hiçbir şeyi unutmamak isteğiyle birer birer anlatmaya başladı. Onu tutukladılar. Nikola titredi. Kimi, nasıl? Ana bir işaretle onu susturdu. Sanki adalet karşısında bu adamcağızın uğradığı işkencelere tanıklık ediyormuş gibi anlatmaya başladı. Nikola sandalyesine gömülmüş, sararıyor, dudaklarını ısırarak dinliyordu. Yavaşça gözünü çıkararak masanın üzerine koydu. Sonra sanki yüzünden bir örtü kaldırıyormuş gibi elini yüzünde gezdirdi. Yüzünün çizgileri acılı bir anlam, elmacık kemikleri çıkık çıkık tuhaf bir görünüş aldı. Pelage kendisini ilk kez böyle bir durumda görüyordu. Bundan biraz korkar gibi oldu. Öyküyü bitirdiğinde Nikola yavaşça kalktı, geniş adımlarla elleri cebinde dolaşmaya başladı. Sonra dişlerini sıkarak, çok değerli bir adam, ne kahramanlık. Hapishanede acı çekecek, kendisine benzeyenlerin pek mutsuz olması gerekir. Sonra ananın önünde titreyen bir sesle ekledi. Gerçekten bütün bu subaylar, komiserler, bir takım adamların... değildir. Ne var ki böyle vahşi bir biçime girmiş olan hayvanları bu durumlarının cezası olarak öldürmek gerekir. Ben olsam şu kudurmuş köpeği gebertirdim. Şimdi yavaş yavaş anayı da sarmaya başlayan öfke ile heyecanı saklamak için ellerini daha çok hırsla ceplerine sokuyordu. Gözleri hançer gibi parlıyordu. Yine yürümeye başlayarak soğuk uzun bir sesle, gördünüz mü korkunç olayı? Halk üzerindeki uğursuz egemenliklerini korumak uğruna zulüm yapmaktan çekinmiyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Vahşet artıyor. Zulüm kanun yerine geçiyor. Düşününüz. Bir kısmı dövüyorlar. Çünkü ceza görmeyeceklerine güveniyorlar. Çünkü işkence etmek onların bütün varlıklarını saran bir zevk durumuna gelmiştir. Bu kölelik çağlarından kalmış öyle bir hastalık ki onların bütün hayvanca güçlerini denemeye sürüklüyorlar. Bir bölümü de üç avularıyla avulanmışlar. Üçüncü bölümü de yumruk dayak altında ezilmiş, kör sersem olmuş, ah halk, bütün halkı çürütüyorlar. Bu vahşi yaşam içinde insan istemeksizin hayvanlaşıyor. Sonra biraz kendini toparladı. Bakışları güvenli bir ışıkla parlıyordu. Hemen hemen durgunca anaya baktı. Onun gözleri şimdi yaşlarla dolmuştu. Yitirilecek zamanımız yok. Pelage, bavulunuz nerede? Mutfakta. Evin çevresi sivil polislerle dolu. Böyle bir bavul dolusu gazeteyi dikkat çekmeksizin çıkarmak olacak iş değil. Nerede saklayacağım kestiremiyorum. Öyle sanıyorum ki jandarmalar bu gece yine gelecek. Sizin tutuklanmanızı hiç istemem. Büyük bir zarar olacaksa da haydi şunların hepsini yakalım. Ana sordu. Neyi? Bavulun içinde ne varsa. Ana anlamıştı. Şimdi ruhunu kaplamış olan üzgünlüğün derecesi ne olursa olsun yine başarıya ulaşmış olmaktan doğan bir gurur ile gülümseyerek bavulun içinde hiçbir şey yok dedi. Bir tek kağıt bile. Gittikçe artan bir coşkunlukla yaptığı işleri birer birer anlattı. Nikola onu ilk önce kaygılı, sonra da şaşkın dinledi. En sonunda sözünü keserek ne güzel diye haykırdı. Sizde şaşılası bir şans var. Şaşkın bir durumda ananın ellerini sıktı. Halka gösterdiğiniz bu güven duygusuyla gerçekten beni duygulandırıyorsunuz. Öyle iyi bir ruhunuz var ki işte şimdi sizi kendi annemden daha çok seviyorum. Ana Nikola'yı kucakladı, sevinçli hışkırıklar arasında başını dudaklarına yaklaştırdı.
Ayrım sonu.